7. Ayram, sayfa 73. Menzilin Kasası, İsmail Arı. Organizasyon işleri de yapıyorlar. Menzil şeyhlerinden Muhammed Saki el-Hüseydi'nin diğer oğlu Muhammed Ragıp el-Hüseydi ise Erol Teknik Yapı Malzemeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sahibi. Cemaat 15 milyon lira sermayeli bu şirket aracılığıyla da inşaat malzemesi satıyor. Şirketin birçok kentte şubesi bulunuyor. Milyarlarca lirayı yöneten cemaatin farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketleri saymakla bitmeyecek kadar çok. Bunlardan biri de 2011'de kurulan Ser Organizasyon isimli şirket. Organizasyonun internet sitesinde yer alan bilgilere göre kamu kurumlarının milyonlarca liralık organizasyon işleri bu şirket tarafından yapılıyor. Şirket internet sitesinde milli ve manevi değerleri şiar haline getirdiği etkinlikler düzenlediğini belirterek müşterilerini şöyle açıklıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Kızılay, Van ve Kahramanmaraş Valiliği, Şarkışla Kaymakamlığı, AKP'li Bursa, Kayseri, Ordu ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile MHP'li Kütahya, AKP'li Uşak ve Keçiören Belediyesi ile TÜGVA. İstanbul Ticaret Odası kayıtlarında ise şirketin resmi sahibinin Yakup Öztürk isimli bir şahıs ve şirketin merkezinin de İstanbul Sancaktepe'deki Semerkant İş Merkezi'nde olduğu belirtiliyor. Cemaat Üniversitesi. Menzil, Semerkant Bilim ve Medeniyet Üniversitesi'ni kurmak için 2015 yılında hazırlıklara başladı. 5 yeni vakıf üniversitesi kurulmasını ve bazı üniversitelerin adının değişmesini öngören yasa teklifine Semerkant da eklenerek 29 Nisan 2016'da Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklifteki diğer üniversitelerin kurulması aynı yıl mecliste kararlaştırılırken Semerkant hariç kaldı. Semerkant Üniversitesi de en son 4'ü vakıf bünyesinde olmak üzere 20 yeni üniversite kurulmasını ve bazı üniversitelerin bölünmesini içeren Yükseköğretim Kanunu ile bazı kanun ve KHK'larda değişiklik yapan tasarıya eklenerek 20 Haziran 2018'de meclisten geçen yasayla kuruluşunu tamamlamış oldu. Üniversitenin Menzil cemaatine bağlı Hacegan Vakfı bünyesinde kurulacağı açıklandı. Ancak daha sonra Semerkant Bilim ve Medeniyet Üniversitesi uluslararası bir firma olan Noitek ilacın sahibi Menzilci Mahmut Bilgiç'in kurduğu vakfa devredildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir süre önce Menzil tarikatı liderleri ile görüşülerek eğitim alanından ellerini çekmelerini istemesi üzerine söz konusu devrin gerçekleştiği iddia edildi. Ardından Noitek ilacın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Eczacı Mahmut Bilgiç 100 milyon lira teminat göstererek Hacegan Vakfı'nı ve vakfa ait olan Semerkant Bilim ve Medeniyet Üniversitesi'ni devraldı. Bilgiç önce mahkeme kararı ile vakfın adını Bilgiç Vakfı olarak değiştirdi, ardından da ağırlıklı olarak tıp ve mühendislik alanlarında eğitim verecek olan üniversitenin faaliyete geçirilmesi için YÖK'ten gerekli izinleri aldı. Ardından üniversite İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ismiyle 2020-2021 eğitim öğretim yılında tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, eczacılık fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, sağlık meslek yüksek okulu, ilaç araştırma geliştirme enstitüsü ve lisansüstü eğitim enstitüsü ile eğitime başladı. Menzilin yurt dışı yapılanması. Menzilin cemaat yurt dışı yapılanmasını yönettiği en önemli kurumların başında Halidi Marif Kurumları ve Kur'an Kursları Federasyonu geliyor. Menzilin bu federasyona bağlı yaklaşık 20 Kur'an Kursu Derneği bulunuyor. Bu derneğin logosunun yer aldığı ve cemaatin iletişim kanallarında dolaşıma sokulan bir video ile cemaat, ülke içerisinde ve yurt dışındaki birçok ülkede milyonlarca liralık devasa külliyeler ve binalar inşa ettiğini anlatıyor. Videoda yurt dışında Kırgızistan, Malezya, Afganistan'da, yurt içinde ise Konya, Mersin, Denizli, Ankara, Maraş, Kayseri, Bursa ve Rize'de cemaatin inşa ettiği veya edeceği devasa yapılar yer alıyor. Bu yapıların milyonlarca liraya mal olacağı hesap edildiğinde cemaatin ne denli büyük bir parayı yönettiği daha iyi anlaşılıyor. Bu yapı bir de Arapça Kitap ve Kültür Günleri düzenliyor ve hem de Cumhurbaşkanlığının desteği ile. Yanlış okumadınız. Benzil cemaati Cumhurbaşkanlığının desteği ile etkinlikler düzenliyor. Bunu da şöyle açıklıyorlar. 2015 yılından bu yana düzenlenen Arapça Kitap ve Kültür Günleri asırlar boyunca olduğu gibi İstanbul'u ilmin ve kültürün merkezi haline getirme hedefiyle yola çıkan Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi, TYB, Haşimi Yayın Evi ve Halidi Marif İlim ve Kültür Derneği organizatörlüğünde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde düzenlenmektedir. İslam dünyasında var olan ilmi birikim ve ortak mirası ülkemizde bir araya getirerek Türkiye'nin çok daha iyi tanınmasını hedefleyen bu organizasyon, Arapçanın ve ortak kültürümüzün önemine dikkat çekmeyi bir ideal haline getirmektedir. Cezaevlerinde de varlar. Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün Bir Kitap Bir Umut sloganıyla başlattığı kitap bağış kampanyasında Menzil Cemaati de yer alıyor. Semerkant Yayın Evleri'ne asılan afişte Adalet Bakanlığı'nın düzenlediği Bir Kitap Bir Umut kampanyasını destekliyoruz. Nakdi desteklerinizi bekliyoruz. Nakit sizden, kitap bizden ifadeleri yer alıyordu. Ulaştığım yayın evi yetkilisi ise durumu liste verdiler ve 40 bin liralık 16 koli kitap gönderdik. Biz istedikleri kitapları gönderdik. Şimdi gönderdiğimiz kitaplar için para topluyoruz diye açıkladı. Daha sonra buna dair araştırma yaptım ve cemaat içerisindeki kaynaklarım bu kampanya ile gardiyan sofiler, yani cemaat mensubu mahkumlara ulaşıp tövbe seansları yapıyor. Mahpuslar da menzilin ilgi alanında ve cemaat mensubu çok sayıda gardiyan var dedi. Muhammed Saki El Hüseyni'den yeni oluşum. Menzilin eş şeyhlerinden en güçlüsü olan, en fazla mürit toplayan Muhammed Saki El Hüseyni yeni bir oluşum kuruyor. Daha önce de dediğim gibi kardeşleri Muhammed Fettah ile Muhammed Mübarek büyük oranda birlikte hareket ederken Muhammed Saki ise Semerkant Vakfı ve diğer vakıflar ile ilişiğini kesti. Serhendi isimli bir vakıf ile Dehlevi Yayınlarını kurdu. Ancak şeyhler arasındaki gerilim sürüyor. Muhammed Saki El Hüseyni ise kurduğu Nezir Derneği ile bağış adı altında para toplamaya başladı. Cemaat mensupları Nezir Derneği'ne ait olduğunu belirttikleri IBAN adresini sosyal medyada paylaşarak herkese bağış yapma çağrısında bulundu. Muhammed Fettah El Hüseyni'nin oğlu Muhammed Nafi El Hüseyni cemaat mensuplarının yönelik yaptığı açıklamada Gafsımızın vefatının üzerinden daha bir hafta geçmedi. İntisap ettikleri mürşitlerini paylaşıyorlar, profil fotoğrafı yapıyorlar, metiyeler düzüyorlar. Hangisi olursa olsun biri babam, ikisi amcam. Hepsi kendine makam hazırlıyor akıllarında. Sofiler ile kofiler ayrılıyor, siz onlardan olmayın. Böyle yüce bir gafsı unutup tarikat adabı gereği 3-5 gün önce intisap ettiği mürşitlere bu denli aşık olamaz hiçbir kalp. Aşık oldum diyorsa yalan söylüyor, hainlik ediyor vallahi de billahi de. Konuşmayayım, fitne çıkmasın diyorum ama dayanamıyorum. Zoruma gidiyor, içim içimi yiyor. Sizin sevginiz de sizinle beraber yerin dibine batsın, dedi. Cemaatin birçok kentte bulunan külliye, dergah ve Semerkant Vakfı'na bağlı gayrimenkulleri bölüşülemedi. Üç şeyh arasında en fazla müridi olan Muhammed Saki El Hüseyni'nin Serhendi Vakfı'ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada mescitler, dergahlar, vakıflar, medreseler ve bunlara ait malların yönetimi mahallindeki sofi çoğunluğa aittir. Bu varlıkların yönetimi kimsenin inhisarında değildir denildi. Bu açıklama elbette Muhammed Mübarek ve Muhammed Fettah el-Hüseyni'ye karşı yapıldı. En fazla mürit Muhammed Saki el-Hüseyni'ye ait olsa da cemaatin dergahları ile külliyeleri diğer kardeşlerin kontrolünde. Bu yüzden de ülke genelindeki birçok bina, külliye ve dergah Muhammed Saki el-Hüseyni'ye bağlı cemaat mensuplarına kullandırılmıyor. Hatta müritler arasında zaman zaman kavgaya varan gerilimler yaşanıyor. Muhammed Mübarek ile Muhammed Fettah el-Hüseyni taraftarları ise kendilerine hedef alan bu açıklamaya yanıt verdi. Yapılan açıklamada, "Biz istiyoruz ki Gafs'ımızın vakfı ve medreseleri eskisi gibi devam etsin, bölünmesin, parçalanmasın, bozulmasın. Kimseyi çıkarmıyoruz, herkes vakıflara gelmekte serbesttir. Semerkant Vakfı'nın programları herkese açıktır. Onun haricinde program yapmak isteyenler de Semerkant Vakfı'nın yetkililerinden izniyle yapabilirler. Çünkü şeriat hüküm vermiştir. Gafs'ımız henüz hayatta iken vakıf ve medreselerin tasarrufunu Muhammed Mübarek'e vermiştir. Semerkant Vakfı malları, mülkleri, medreseleri, eşyaları, paraları üzerinde yetkili kişiler dışında kimsenin tasarruf hakkı yoktur." ifadeleri kullanıldı. Yine adeta darphane gibi para basan Menzil Köyü'ndeki dükkanların idaresinde de kavga yaşanıyor. Üç şeyhin dükkanlara ayrı ayrı müdür atadığı, bu yüzden de büyük bir kaos yaşandığı konuşuluyor. Burada da kavganın nedeni para. Çünkü Menzil'in köyüne her gün binlerce mürit akın ediyor. Bu dükkanlarda yemek yiyor, çay içip alışveriş yapıyorlar. Böylelikle cemaate oluk oluk para akıyor. Üç kardeşin kurduğu üç kollu yönetimin hem ülkeyi hem de devlet yapısını daha fazla saracağı kesin. Ama kardeşlerin Menzil'i ne kadar birlikte yönetebilecekleri ise muamma. Menzil derken de en başından beri anlatmaya çalıştığım devasa servetten bahsediyorum elbette. Para ve rant büyük olduğu için lüks araç meraklısı, şatafat sevdalısı kardeşlerin akıbetini zaman gösterecek. İkinci bölüm. Menzil cemaatinin önemli isminin anlattıkları sizleri de hayrete düşürecek. Yaptığım her konuşmadan sonra sayfalarca not aldım, yüzlerce soru sordum. Onun güvenliği için cemaat içindeki görevini belli edecek konuları maalesef yazamıyorum. Yine onun güvenliği için kimliğini de açıklayamıyorum. Çünkü beni bu ülkede barındırmazlar, yurt dışına gitsem bile rahat bırakmazlar diyor ve haklı da. Kendisine yönelttiğim sorulara açık yüreklilikle cevap veren ve Menzil cemaatini daha iyi anlamamızı sağlayan bu önemli isme buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Menzil cemaati 1990'lı yıllarda ikiye bölündü. 1993'te cemaatin o dönemki lideri Muhammed Raşit Erol öldü, ardından cemaatin başına oğlu Fevzettin Erol geçmek istedi. Ancak onun yerine amcası yani Muhammed Raşit Erol'un kardeşi Abdülbaki Erol yeni soy ismi ile el-Hüseyni geçiyor. Adıyaman'da cemaatin yeni lideri Abdülbaki el-Hüseyni ve ailesi kalırken cemaatin başına geçemeyen Fevzettin Erol da Eskişehir'e giderek Menzil Köyü gibi bir köy kuruyor. Ancak Menzil dendiğinde akla Adıyaman'daki köy geliyor. Çünkü Menzil'in kamuda örgütlenmeden ticarete kadar güçlü olduğu kuvvetli kanat burada. Cemaatin bölünmesi nasıl oldu? Diyanet'in cemaatler raporunda Menzil ile ilgili gerçekler anlatıldı. Suriye'de Ahmet Haznevi'den halifelik alan Abdülhakim Erol Siirt'te yaşarken Adıyaman'daki köye yerleşiyor. Sonra oğlu 1993 yılına kadar cemaati yönetiyor. Oğlu Denizli'den gelen biri tarafından suikastle öldürülmek isteniyor. Sofiler Menzil Şeyhi'nin eteğine yüz sürüp elini öper. Suikastçı da bu esnada elinde iğne şırınga ile Şeyhi öldürmeye çalışıyor. Bu şırıngada da zehir olduğu söyleniyor. İğnenin Menzil Şeyhi Muhammed Raşit Erol'a batırıldığı söylenirken sonra bunu yapan şahıs linç ediliyor, hatta bıçaklanıyor. Çünkü bu olay bayramda yaşanıyor. Sonra müritlerden biri "Ben polisim, durun kim olduğunu anlayalım" diyor, kalabalığı durduruyor. Şahsın adının Murat Erol olduğu anlaşılıyor. Bu şahsın soy ismi de menzili yöneten aile ile aynı o dönemde. Bu olayı ben de araştırdım. Murat Erol'un dini eğitim aldığı, menzili yöneten aileyi de kafir olarak gördüğü söyleniyor. Fakat olayın arkasında farklı şeyler olduğunu düşünüyorum. Muhammed Raşit Erol döneminde Menzil Köyü'nde kendilerine Horozcular diyen bir grup çıktı. Horozcular grubu Muhammed Raşit Erol'u Mehdi ilan etti. Hatta köyün ortasında secdeye yattılar. Sen Mehdi'sin ve bunu bizden saklıyorsun. Mehdiliğini açıkla yoksa biz kalkmıyoruz dediler. Ondan sonra bu grup köyden uzaklaştırılıyor. 25-30 kişi köyden kovuluyor ve bu ekipten 5'i tövbe edip köyde kalıyor. Bu yaşananlar hep gizlenir, kimseyi anlatmazlar. Muhammed Raşit Erol'u öldürmek isteyen Murat Erol'un bu şekilde köyden gönderilenlerden biri veya birinin oğlu olduğunu düşünüyorum. 1993'te Muhammed Raşit Erol'un ölümüyle posta kardeşi Abdülbaki Erol oturuyor. O dönem kavga çıkıyor. Muhammed Raşit Erol'un oğlu Fevzettin Erol, posta oturmak benim hakkımdır, o benim babamdı diyor ama oturtmuyorlar. Para veriyorlar ve Eskişehir'de şu an mevcut dergahının olduğu yeri satın alıp dergah kuruyor. Bu şekilde ayrılıyorlar. Şimdi cemaatin başındakiler Eskişehir'i tasvip etmez, Eskişehir'de menzili tasvip etmez. Soru: siz cemaate ne zaman girdiniz? Yanıt: çok küçük yaşta, çocuk yaşta girdim. Aldığım sorumluluklarıyla en tepeye kadar çıktım. Bana çok güvendiler ve güvenmeye devam ediyorlar. Menzilin köyüne yerleştim. Orada yaşıyorum hala. Dizlerinin dibinde yaşamaya başladım. Çocukluktan beri sofiyim yani. Ben bu kapının yani menzilin farklı olduğunu düşünmüştüm. Doğru yol olduğunu düşünmüştüm. Ancak uzun süredir sorguluyorum birçok şeyi. Başka yayın okumayın, sadece Semerkant yayınları okuyun denir hep. Sofiler hep Semerkant'ın çıkardığı kitapları okur, başka kitapları okumaz, başka hocaları dinlemez. Menzilin şeyhleri sadece kendilerini Müslüman görürler. Diğerlerini okumayın, izlemeyin, dinlemeyin derler. Soru: Eskişehir ekibi çok güçlü değil sanırım. Yanıt: biraz daha küçük kaldılar Adıyaman Menzil ekibine göre. Bu yapılanmada sadece Menzil ve Eskişehir yok. Muhammed Raşit'in döneminde İzmir'de olan Molla Halil İbrahim, o da oradan halifeliğini icra ettirdi. Van'da damadı vardı, o orada götürdü. Konya'da Muhammed Konyevi vardı, ona bir dergah verildi. O Menzil'in müezziniydi. Ona da halifelik verildi ve o da Konya'ya gitti. İktidar gölge kabul etmiyor. 1993'ten sonra diktatörlük oluşturdular ve devam ettiriyorlar. Şah Hazne Menzili yöneten ailenin şeyhiydi ve şimdikiler gidip Suriye'de ondan eğitim aldılar. Suriye Savaşı'ndan sonra Hazneviler buraya geldi ama onlara sahip çıkmadılar. Çünkü onlara sahip çıksalardı millet Gavs'ın da şeyh diye onlara yöneleceklerdi. Ama bunlar fitne çıkarıyorlar diyerek kovaladılar ve sahip çıkmadılar. Menzilin dergahlarına, vakıflarına almadılar. Soru: diğer cemaatler ile menzilin ilişkisi nasıl? Yanıt: tüm cemaatlerin derdi paradır. Kimse bu parayı paylaşmak istemez. Her zaman kendi şeyhleri diğer şeyhlerden üstündür. 2015'ten önce İsmail Ağa ve Cübbeli menzili tasvip etmezdi. Menzil de onları tasvip etmezdi. 2015'ten sonra menzile yaklaştı. Mahmud Efendi Hazretleri ile menzil şeyhlerinin arasında bir bağ, dostluk yoktu. Cübbeli menzil ile yakınlık kurdu. Süleymancılar ile de menzil birbirine iyi bakmaz. Birçok AKP'liye, milletvekiline, bakana sorduğunuzda da ben menzil cemaatine mensubum demezler. Ancak onlar Allah dostudur, severiz derler. Soru: menzil AKP ve Erdoğan ile nasıl yakınlaştı? Yanıt: 2011'den önce menzil şeyhlerinin iktidar ile pek yakınlığı yoktu aslında. O zamana kadar biz siyasete karışmıyoruz derlerdi. Şimdiki gibi açıkça biz AK Parti'yi destekliyoruz diye açıklama yapılmazdı. Eski AKP'li bakanlar Recep Akdağ ve Taner Yıldız ile ismini hatırlayamadığım bir bakan yakınlık kurulmasını sağladı. Sonra Erdoğan geldi gitti, Emsay Hastanesi'nin açılışını yaptı. Soru. Menzil denildiğinde herkes menzilin çorbasını anlatıyor. Menzil köyünde verilen çorbanın hikayesi nedir? Çorbaya dair hikayeler bitmez. Menzil köyünde sürü psikolojisiyle hareket ediliyor. Çorba mideden 40 yıl çıkmaz diyorlar. Sonra menzildeki çay şifalı deniyor. Menzilin köyünde özel bir çay veriliyor diye anlatılıyor. Verilen çorba aslında bulgur çorbası. Yağ ve salça var içinde. Menzilin ekmeği de meşhur. Çorba kerametli deniyor. Çorbalar yapılırken bir ritüel uygulanıyor. Çorbayı özel bir ekip yapıyor. Başka kimse yapamaz, izin vermezler. Örneğin size hizmet var, gel çalış derler ama çorbada asla çalıştırmazlar. Yani çorba haneye asla giremezsiniz. Bir sürü rivayet var ama hepsi psikolojik. Bir laf vardır, şeyh uçmaz, uçurulur denir. Biraz böyle bu işler. Soru. Menzil şeyhlerinin tövbe aldığı görüntüler de çok konuşuldu. Yanıt. Hazreti Muhammed Hira mağarasında yılan sokuyor. Öleceklerini düşünüp tövbe ediyorlar. Hazreti Muhammed'in yanında da Ebu Bekir Sıddık var ve güya orada bir tövbe alıp verme olayı gerçekleşiyor. Menzilin şeyhleri tövbenin buradan geldiğini anlatıyor. Ancak ben bu hikayenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Daha önce tövbe esnasında insanlar el ele tutuşurdu ve Gavs'ın da eli tutulurdu. O şekilde tövbe verilirdi. Sonra cemaat çok kalabalıklaştığı için artık herkese el vermiyorlar. İşte ipleri falan tutuyorlar. Aslında burada da bir korku var. Malum 1990'lı yıllarda menzil şeyhi iğne ile zehirlenmek isteniyor. Bu yüzden kolay kolay ellerini tutturup el öptürmüyorlar. Korkuyorlar çünkü. Yanlarına dahi pek yaklaştırmazlar artık. Sadece aile üyeleri ve korumalar yakınlarında olur. Kendilerine suikast düzenleneceğini düşünüyorlar. Mesela İstanbul Tuzla'daki menzil yerleşkesinde tövbeyi balkondan veriyorlar. Yukarıdan sesleniyorlar gelenlere. Hatta menzil köyünde gazlı bir suikasta karşı bir zamanlar gaz algılayıcı dahi araştırdılar. Daha önce bir kadına verilen tövbe görüntüsü internette yayınlandı. 1 milyon TL gibi bir para verip görüntüyü yayından kaldırttılar. Şimdi çekim yaptırmıyorlar. Çekim yapıldığı an tak diye gelip buluyorlar. Çok profesyonel sistem. Orası ayrı bir cumhuriyet. Kendi şeriatlarını uyguluyorlar orada. Cemaatlerin, şeyhlerin bir yerlere hizmet ettiğini anlamak lazım. Farkına varmak lazım bunların. 7. ayrımın sonu. Sayfa 85.